Ayrım 15.
Yezid'in kaptana ihtiyacı vardı. Hepimizin ihtiyacı vardı. Hepimiz ona bağlanmıştık. Gözlerimi pencereye diktim. Artık onun yerinde olmaya gıpta etmiyordum. Hareket edebilmişti, çevreyi görmüş, temiz hava almıştı. Hepimizin özlediği özgürlüğe kavuşmuştu, evet, ama toplumu terk etmişti. Birlikte oluşturduğumuz itaati bozmuştu. Hepimizi tehlikeye atmıştı. Son derece kötü bir riske girmişti. Şimdi bunun sorumluluğunu yüklenmesi gerekiyordu. Çaresizlik içinde, bizi kurtarmak için herhangi bir kişi ile bizim yaşamlarımız üzerine kumar oynarcasına pazarlığa girmekle ne aptallık etmiş oluyordu. Nihayet çıkıp gelmeli, her şeyin yanlış anlaşıldığını açıklamalıydı. Bizi böyle bekletmemeli, böyle sıkıntıya atmamalıydı. O bize lazımdı. Here he comes diye Yezid bağırdı. Arka merdiven gıcırdadı. Kaptan çıkınca uçak sarsıldı. Close the door. Merdiven içeri çekildi ve kaptan koridoru geçip dimdik ön tarafa gitti. Onun geniş sırtını görüyordum. Birinci mevkiye geçeceği sırada Yezid durmasını emretti. Bütün başlar birden döndü. Kaptan başını eğdi ve diz çöktü. Bu durumda bile bir devi andırıyordu. Önümdeki meraklı başların arasından havaya kalkmış elinden başka bir şey göremiyordum. Homurdanmaları aynen duyuyordum. Bu bir devrim mahkemesidir. Sen bir hainsin. Ne yaptın? Yolcularının hayatını tehlikeye attın. Bizim uçağı havaya uçurmamızı mı istedin? Bana ikidir ihanet ediyorsun. Bu kez seni affetmeyeceğim. Suçlu musun, suçsuz mu? Kaptan, bazı terslikler oldu. Uçağa geri dönemedim. Surata inen bir tokat. Suçlu musun, suçsuz mu? Özür dilerim kaptan. Açıklamama izin verin lütfen. Dışarıda bazı... Gene bir tokat. İçimizden kimse ayağa kalkmıyor, kimse bir söz söylemiyordu. Suçlu musun, suçsuz mu? Sir, lütfen. Lütfen açıklamama izin verin. Uçağa geri dönemedim. Bir tokat, bir patlama. Dizlerim titriyordu. Yere düşen bir vücut oldu mu? Bu bir kurşun sesi miydi? Silah sesleri. Yani sinemalardaki daha başka türlüydü sanki. Bu kadar tok, bu kadar yüksek olmuyordu. Belki de sadece kuru sıkı ateş etmiştir. Saniyeler süren bir sessizlik oldu. Sadece çalışan bir makinenin uğultusu duyuluyordu. Sonra bu sessizlikte olağanüstü yüksek çıkan bir çocuk sesi sordu. Bum diye ne patladı? Bir kadın hıçkırarak ağlıyordu. Önden bir alev parladı. Birisi sigarasını yakıyordu. Kadın daha çok ağlamaya başladı. Sonra Yezid bağırdı. Ağlamayın, konuşmayın. Çok kimse benim gibi başlarını omuzlarının arasına çekmişti. Bir kere daha bakmaya kalkıştım. Yezid sigara içiyordu. 31 numara ön sıralardakilere sigara dağıtıyordu. Yerde inlemeden, kıpırdamadan, boylu boyunca koca bir gövde yatıyordu. 31 numara ve Yezid, 22 numara ile birlikte öne doğru pilot kabinine yürüdüler. Gülüyorlardı. 28 numara nöbette kaldı. Önce gayet sakindim. Hesaplar yapıyordum. Şimdi bunlar kaptanı dışarı atacaklar ve dışarıdakiler de artık takasın hemen gerçekleşmesi gerektiğini anlayacaklar. Dışarıdakilerin korsanların ne kadar ciddi olduğunu artık kavrayacaklarını hesap ediyordum. 80 veya 90 eksi 1 eşittir 11 diyordum. Ve bu doğru bir denklem diye düşünüyordum. 11 kişiyi vermemek için 90 kişiyi feda edemezler diyordum. Korsanların stratejisini anlamak kolaydı. Birini öldürdüklerine göre başkalarını da öldürürlerdi. Bunu dışarıdakiler anlamalıydılar. 90-1, az sonra 90-2, 90-5, eksi 10. Bir şey yapılmayacak olursa bu böyle sürüp gidecekti. Eğer onlar bunu hesap edemezlerse sıra hepimize gelecekti. Ölü vücut düştüğü yerde olduğu gibi duruyordu. Görmek istemiyordum. Ingeborg Wendland'a yanaştım ama gene de bir göz atmaktan kendimi alamadım. Şimdi eski pencere yanındaki eski yerimi özlüyordum. Bir de görgü tanığı olmak istemiyordum. Zaten titreyip duruyordum. Cinayet, bu bir cinayet miydi? Hiç ceset görmemiştim şimdiye kadar. Bu da göz ardı edilemeyecek kadar yakın ama iyice bakılamayacak kadar uzaktaydı. Benim onunla bir ilgim yoktu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Beni rahatsız ediyordu, rahatsız oluyordum. Olabildiğince çabuk onu gözümün önünden kaldırsınlar istiyordum. Ölüyü kaldırmadılar. Onunla politika yapmayı, isteklerini yerine getirmek için onu kullanmayı bile düşünmüyorlardı. Onu öldürüp bırakmışlardı ve gülüyorlardı. Korkudan taş kesmemizi istercesine onu orada tutuyorlardı. Sanki böyle bir kanıta gerek varmış gibi. Sanki yeterince uysal değilmişiz gibi. 4,5 günden sonra. Onu orada bir engel gibi tutuyorlardı. Adam, ceset, engel. Bir hostesin ürkek çarpık hareketlerini görüyordum. Cesedin yanından geçmek zorundaydı ve önce çekindi, sonra koltukların kenarlarına dayanarak kendini öne fırlattı. Uçağın içinde hiç ses yoktu. Havalandırmanın vızıltısı sessizliği bozuyordu sadece. İnsanların artık konuşacak bir sözü kalmamıştı. Konuşmaları yasaktı. İnatla susuyorlardı. Belki de hepsi kendi kendine benim gibi hesaplar yapıyordu. Belki birbirlerinin arkasına saklanıyorlardı. Şimdi öncekinden daha çok göze çarpmamak telaşı vardı. Kimse ikinci sırayı almak istemiyordu. Herkes önündekinin arkasına silmişti. Pilot kabinindeki gülüşler kesilmişti ama hala kulaklarımızda çınlıyordu. Ben daha mantıklı bir şeylerle oyalanmayı denedim. Yaptığım hesapları bir daha gözden geçirmekten başka çare yoktu. Öndekilere çok kızıyordum. Kaptanı öldürmüş olmalarından çok, onu kaldırmak için bir hareket yapmayışlarına kızıyordum. Öldür ve unut. Düşünüyordum. Acaba kasten mi bıraktılar, yoksa kendileri de ölüden korkuyorlar mı? Ya da bize yeni bir korku salmak için mi? Yahut da öldürmüş olmanın korkusundan ne yapacaklarını şaşırdıkları için mi? Bu sersemlerden, bu canilerden her şey umulur. Durmadan bizi bunaltmakla ellerine ne geçiyor? Sadistler. En kötüsü de hiçbir şey olmayışıydı. Bir insanın yok oluşunu görmüştüm. Ve şimdi bu ölü benim duygularımı alt üst ediyordu. Onunla aynı çatı altında, aynı tabut içinde olduğumu düşünmemek için zorlanıyordum. Bu ölüden nefret etmeye başladım. Benim gitmem gerek. Önemli bir randevum var. İhtiyar kadının sesi. Bugün kuaförüme sözüm var, diye konuşuyor. Geç kalmamam lazım. Saat 6'da kuaförde olmalıyım. What's going on, diye 28 numara sordu. Benim de gitmem gerek, diye ihtiyar adam da ayağa kalktı. She says she has an appointment with the hairdresser, diye Jut da atladı. Berberiyle randevusu olduğunu söylüyor. 28 numara güldü. Ben de diye ihtiyar kadın gene bağırdı. Hairdresser, dedi 28 numara ve bombayı bir elinden ötekine geçirdi. Kadına acıyarak güldü. İhtiyar adam ayakta durmuş, çıkış yolunu arar gibi çevresine bakınıyordu. Birkaç yolcu homurdandı. Bazıları fısıldaştılar, diğerleri azarladı. Otur yerine, dedi biri. Çeneni kapa ihtiyar. Kim şunun çenesine bir yumruk atacak artık? Bir çatırtı duyuldu. Ben önce bomba sandım fakat bir kemer sesiydi. Genç bir adam ayağa kalktı, ihtiyarın karşısına geçti ve ona bir tokat patlattı. Zavallı koltuğuna yığılıp inledi. Su dağıtıldı. Dedikodu var, hemen hareket edecekmişiz. Bu çılgınlığı düşünmeye vakit yok. Hiçbir uyarı yapılmadan bir bela daha çıktı. Karanlıkta kaldık. Havalandırma sustu. Önce geçici bir arıza diye düşündüm. Sonra günler öncesindeki, önceki günkü kuluçka makinesinde saunada geçirdiğimiz saatleri hatırladım birden. Benzin de bitti demek. Şimdi gene karanlığa gömülüp kalacağız ve kokudan boğulacağız. Kendi terimizle eriyip gideceğiz. Korsanlar Bay Fuş'u pilot kabinine çağırdılar. Onun seslendiğini duydum. Bir cep feneri yakın, önümü göremiyorum. Karanlığı yaran bir ışık yoktu. İkinci pilotun içini çektiğini, hafifçe lanet okuduğunu, sonra da ayak seslerini duyduk. Alışılır diyordum kendi kendime. Her şeye alışılır. Henüz başlamamış olan ama derimin altında yakmaya başlayan sıcağa, karanlığa, bir cesedin varlığına, Ingeborg'un burnunu çekmesine, insanların cesedin üzerinden takılarak atlamalarına. Belki yakında ben bile bu dev gibi ölü vücudun üzerine çıkmaya alışacağım. Dışarıdaki seslere de alışılıyor. Hep emir veren aynı sesler. You have to start as soon as possible. İkinci kaptanın çaresizlik içindeki sesine alışıyor. It is absolutely impossible. Daha kulağımıza gelmeden cevabı duymaya alışılıyor. You have to, you have to, you have to leave immediately. İlk ter tanelerine de alışılıyor. Gazeteden yelpazeye de. Bütün beklentilerin sıfır olduğunu görmeye de, gözlerimizin yanmasına da, saati unutmaya da, baygınlık çığlıklarının ilk belirtilerine de. Bir parçacık serin hava dalgasından başka hiçbir umut beslememeye de alışılıyor. Sinirlerin sarhoşluğuna alışılıyor. Her şeyin sonu olarak kara duvarı görmeye de alışılıyor. Monotonlaşan tek bir düşünceye de alışılıyor. Aman bir kere daha havalanmayalım. Bitsin artık. Nasıl olursa olsun. Fark etmez. Yalnız bitsin. Artık havalanmayalım. Akan ter deryasına alışılıyor. Koltuk altlarını yakan sıcağa, susuzluğa. Gene çırılçıplak. Ölü gömleği içinde gibi oturmaya da alışılıyor. Damarların yangınına, baş ağrısına, bacaklardaki varislerin çatlamasına, kollardaki isiliklere, inlemeye, üflemeye, püflemeye, yakınmaya. Arka ve ön kapıların tıkırtısına ve esen ilk hava akımına da alışılıyor. Arka kapıya gitmek için izin çıkmasına da alışılıyor. Sıkışıklığa da, tuvaletlerden gelen ahır kokusuna da. Bir el ile burnunu tutarken diğer elle koltukların arkalıklarını yoklamaya ve bu arada insanların yüzünü, kafasını avuçlamaya da alışılıyor. Yarı karanlıkta arka kapının yakınında başkalarından korkmaya da alışılıyor. Güzellik kraliçelerinin koca karıya dönmüş yüzleri, erkeklerin sokak serserisini andıran sakalları, ateş hattında olmaya alışılıyor. Dışarıdaki tüfeklere, içerideki tabancalara, nemli ve sıcak olan yabancı bir havaya alışılıyor. Artık rahatlamamaya alışılıyor. Özgürlüğe ölüm pahasına atlayıvermekten, gönül rızasıyla vazgeçmeye de alışılıyor. İçeride, bu cehennemde olan her şeye alışmaya alışılıyor. Bütün alışılmamış şeyler, dışarıda olan ne varsa, hepsi bir tehlike belirtiyor. Başka şey değil. İnsan askerlerin görüntüsüne de alışıyor. Kafese de alışılıyor. Artık dayanamayacağını sanırken hala dayanabilmeye de alışıyor. Caniler karşısında nezaket göstermeye de alışılıyor. Karanlıkta onlarla sohbet etmeye de alışılıyor. 28 numaranın yanından geçerken söylediği sözlere de alışılıyor. Don't mind, we are dead already. Pis kokunun dalga dalga yayılmasına da alışılıyor. Çevreden ölü kokularının yükselmesine de alışılıyor. Kaptanın cesedinin taze kan kokusuna da. Artık nefes almamaya ve oksijensiz yaşamaya da alışılıyor. Kendi vücudunun çürümesine de alışılıyor. Bacakların taş kesilmesine, beynindeki yanmaya, ciğerlerin tükenmesine, kalbin yavaşlamasına, bomboş, çatlayan bir kafaya, kendi cinsiyetini unutmaya, ötekilerden nefret etmeye alışılıyor. Tabuta alışılıyor. Tabutun darlığına. Evet. Evet. Alışılıyor. Alışılıyor. Hatta sürprize bile. Karanlığın içinde uzatılan su şişesine de alışılıyor. Karanlıkta bardağı bulup suyu boşaltmaya da alışılıyor. İlk yudumu içip 10 saniye dinlenmeye de. İkinci bir sıcak basması nöbeti ile ikinci ter boşanmasına da alışılıyor. 50 dereceye varan yeni sıcak dalgasına. 55 dereceye. 60 dereceye alışılıyor. Vücuduna boş vermeye alışılıyor. Susmaya, inlemeye, iç çekmeye, burun çekmeye alışılıyor. Her şeyin birdenbire olduğunu düşünmeye, her şeyin geçip biteceğini ve başka güçlükleri, sıkıntıları atlatmış olmayı düşünmeye ve gene de bunların insana bir teselli vermediğini ve yararı olmadığını bilmeye de alışılıyor. Yavaşça ölüme doğru gidilmesine alışılıyor. Her şeye alışılıyor diyorum kendi kendime. Alışmaya bile alışılıyor. Ama ben hiçbir şeye alışamadım. Kendime bile alışamadım. Laboratuvar ekibimiz bir tören var. Hepimiz çocuk sıralarında oturuyoruz. Benim doğum günüm. Herkesin elinde kakaolar koymuş fincanlar var. Ben buzdolabından süt alıp geliyorum ve bütün bardakları doldurduktan sonra bunun süt değil üzüm suyu olduğunu fark ediyorum. Bu iğrenç karışımı görenlerin suratları asılıyor. Laboratuvar bir dişçi muayenesi, dolgu aleti çalışıyor. Benim doğum günüm olduğu için ilk önce sıra bende. Tabutun kapakları gene biraz aralandı. Işıktan gözlerimiz kamaştı. Temiz hava gelmesini sağladılar. Dışarıda zifiri karanlık. Bize biraz benzin verdiler. Nefes alabilelim diye. Benzinle birlikte gözlerimizi acıtan bir ışık. Aydınlık olsun istemiyordum ben. Sadece hava ve sükunet, uyumak ve hayal kurmak istiyordum. Korsanlar sinirliydiler. Birbirlerine kısa talimatlar veriyorlardı. Onlara aldırış etmemek niyetindeydim ama gene de onları görüyordum işte. Kaptanın cesediyle uğraşıyorlardı. Hosteslerden birine elbise dolabını boşaltmasını emrettiler. 3 kişi cesedi kaldırdılar. Biri bağırdı. Don't move, don't turn your head. Başının çevresini bir örtüyle sarmışlardı. Ikınıp sıkınıyorlar ve ağır vücudu daracık koridordan zorla sürüklüyorlardı. Kaptan uçağına göre çok iriydi ya da hala direnmeyi sürdürüyordu. Birkaç dakikacık olsun Yezid'in emirlerine uymayan tek kişi o olmuştu. Hala karşı geliyordu. Katiller iyice zorlanıyorlardı. Onun örtülü yüzüne bakmadım. Sadece bizim sıranın yanından geçirirlerken göz ucu ile boşlukta sallanan bir kol gördüm. Parmaktaki yüzük de birlikte sallanıyordu. Karısı kocasının öldüğünü bilseydi diye düşündüm. Ölen ben olsaydım, kolum aynen böyle sallanacaktı ve kimsenin haberi bile olmayacaktı. Onu sürükleyip arka tarafa götürdüler. İzin verselerdi bile dönüp bakamazdım. Patırtılar oluyordu. Dirençli vücutla başa çıkamıyorlardı. Onu dolabın içine sokuşturuncaya kadar bir hayli uğraştılar. Kapı gıcırdıyordu. Hemen ön tarafa koştular. Ölünün yattığı yerden adımlarını geniş açarak atladılar. Kan gölü genişti. Koyu kırmızı renkteydi. Kağıt bezler getirip kanları sildiler. Bir bakıyor bir başımı çeviriyordum. Kan içindeki kağıtlar gene baş çeviriyordum. Artık bitirdiklerini zannederken 31 numara elinde bir faraş ve süpürge ile geldi. Rahat bir nefes aldım. Kadın eğildi, bir şeyler aldı küreğe. Sonra doğruldu, durdu ve küreği yana doğru tuttu. İçinde ne olduğunu göremedim, bilmek de istemiyordum. Korsan kız iğreniyor muydu yoksa çalım satmaya mı yelteniyordu anlayamadım. Sendelercesine yürüyüp birinci mevkiye girdi. O an derhal anladım. Süpürdüğü beyindi. Kaptanın başını ateş etmişlerdi. Kız dağılan beyni süpürmüştü. Ben gene nakarata başladım. Alışılır alışılır ama bu defa hiç etkisi olmadı. Bu kadarı fazlaydı. Bu kadarı çok çirkindi. Bu kadar çok çirkinliği bir arada yaşamak, artık olanları kavrayamıyordum ve yatıştırıcı formüllerle örtbas edemiyordum. Beni her şeyin çabucak sona ermesinden başka bir şey ilgilendirmiyordu. Böylesi kötülükler, böylesine ölüm çeşitleri, artık bir seçim yapamıyordum. Çabucak ve acısız olup bitsin istiyordum. Artık bizi değiştireceklerine inanmıyordum. İnansam bile bana yararı olmazdı. Hiçbir umudun yararı yoktu. Yapabildiğim tek şey oturduğum yerde vücudumu toparlamak, bükülmek, bacaklarımı kendime çekmek ve böylece ana karnındaki bebeğin durumunu almaktı. Gözlerimi kapamalıydım. Belki bir yudum su daha içebilirdim. Sonra bütün baskıya ve sinirlenmeye aldırış etmeden bu kara, kan kokan hücrede sinip kalmalıydım. Yeniden havalanacağımız söylentisine aldırış etmedim. Kan kokusunu konyakla yok etmeye çalışıyorlar. Hoş bir sarhoşluk. Kan lekesinin üzerine resimli bir dergi koymuşlar. Başlık kısmı üste gelmiş. Kapılar gene kapandı. Hiç aldırmıyordum. Gene kemerler bağlandı. Ben büzüldükçe büzüldüm. Uçak kumlar üzerinde zıplıyordu. Motor gürültüsü başımı çok ağrıtıyordu. Şundan emindim. Bu bozuk değirmen ne doğru dürüst uçabilecek ne de konabilecekti. Kendimi hazırlamıştım. Düşmekle kaptanınki gibi bir ölüm arasında bir fark yoktu. Önü arkası olmayan bir son. Sadece bu geçişin yumuşak ve uyurken olmasını diliyordum. Duygularına güvenme. Duygular yoktur. Pavlov'un köpeklerini hatırla. Duygular yalan söyler. Her elektroşokun arkasından bir parça güzel et. Birkaç gün geçince en büyük acı, en büyük mutluluğa dönüşür. Ve insan gelecek acıyı özlemle bekler. Motorlar çalıştırıldı. Yangın, yanıyor, yanıyor, yangın var. Gözlerimi açtım. Uçağın içi duman dolu. Havalandırma deliklerinden geliyor. Yanıyor, hemen uçaktan çıkmalı, yangından kaçmalı. Acil çıkış kapısı 2-3 adım ötede. Motorlar susturuldu. Bir hostes koşarak koridordan geçti, duman dağıldı. Yanlış alarm, su buharı. Erika, uçağın içi çok sıcak olduğu için verilen soğuk havanın buhar yaptığını açıkladı. Bir an kapıldığımız bu umut da suya düştü. Kan lekesinin üzerindeki dergiden bir güzelin sırıtkan dişleri parlıyordu. Bir yerlerde motorlar işliyordu. Bir yerlerde araçlar turluyordu. Uçak bir yerlerden ilerliyordu. Sarsılıp sallanıyordu ve birden havalandık. Yarı uykuda bir düşünce uyanıyor. Yakınlaşmayı özlüyorum. Arzum uyanıyor. Vücudumu gene ritme uygun olarak kımıldatmak istiyorum. Kendi arzumla. Kiminle? Geralt'tan başkasını hayal edemiyordum. Önce onu yakışıklı bulmamıştım. Şimdi de arzuluyordum. Son erkeğim. Ona bir Alman ismi takmakla zaten aşırı gitmiştim. Ondan nefret edecek gücü çoktan kaybettim artık. Fazla ileri gittiğimi biliyordum ama rüyalarıma uygun düşen tek kişi o idi. Ondan nefret etmenin görevim olduğunu biliyordum. Onun elinden silahını çekip almalıydım. Gözünü oymalıydım veya kurtulma ihtimaline karşı onun yüz hatlarını iyice aklımda tutmalıydım. İleride onu ömür boyu hapse mahkum edecek hakimin karşısında tanıklık ederken gerekebilirdi. Bu korsanı, bu caniyi, bu elinde 100 tane fırsat varken beni öldürmemiş olan, beni yaşatan ve hayal kurduran bu zavallı adamı hiç değilse ezberlemeliydim. Sabahın bu erken vaktinde yabancı bir ülkede 4 gündür uyku uyumamış, birçok kere ölümün burnunun ucundan geçmiş, tek bir pilotla ve bu arızalı uçakla kuvvetli bir bulut cephesiyle karşılaşırsak bir taş gibi denize düşmemiz işten bile değildi. Bir hava boşluğu, aletlerdeki bir terslik bizi taş gibi düşürürdü. Kim bilir ne zaman. Artık bu düşünceye de karşı koyamıyordum. Dışarıdan uçağın düşüşünü görüyordum. Bir uçak gibi değil de bir taş gibi suya çarptığını ve yatay durumda denizin her tabakasını geçip suyun derinliklerine doğru inip battığını görüyordum. Avantajlı yanı çabuk olacağıydı. Şöyle veya böyle düşerken bacağımız da kırılsa, kafalarımız birbirine çarpıp patlasa da, nefes alamasak, havasız kalsak da köpek balıkları gelip exit kapısından 1-2-3 diye içeri dalsalar da iş çabucak bitecekti. Veya biz sağlam ölüler olarak gene yerlerimizde otururduk ve balıklar pencerelerden içeri hırsla bakarak gelecek avlarını seyrederlerdi. Ya da fırtınaya, lavların hücumuna uğrayanlar gibi birkaç yüzyıl sonra dalgıçlar gelip taş kesilmiş 90 yolcunun varlığını keşfederlerdi. Yüzlerimizdeki korku ifadesini. Hayır, daha ziyade her şeyin bittiğine sevinmekten doğan bir huzur ifadesi. Ağızlarımız açık, şaşkınlık içinde. Fakat biz suyun dibinde Pompei'nin insanları kadar ünlü olamayız. Herhalde bizim yalnız kemiklerimiz kalır. Kemiklerin durumundan belki son anda geçirdiğimiz korkuyu ve hislerimizi okumak mümkün olur. Fakat artık kaçırılanlarla kaçıranları ayırt etmek olanaksızdır. Eğer bizi yan yana bulurlarsa belki Geralt'la bir çift sevgili olduğumuzu zannederler. Ve bizi bagaj yerindeki ve dolaptaki cesetlerden ayırmazlar. İskelete dönmüş koltuklardan iskeletleri toplarlar. Eğer bulurlarsa tabii. Bizi kazıp çıkarırlarsa, yani ölürsek, yani bu pırıl pırıl havada bir taş gibi gökten aşağı düşüp çarparsak. Uçak düşüyordu fakat düzenli bir şekilde kayarak, hafif inişlerle, yumuşak turlarla denize doğru, çöllük bir araziye doğru yaklaşıyordu. Kemerlerin bağlanması emri geldi. Ingeborg uyandı ve konuştu. İniyoruz, iniyoruz, inşallah başarır, inşallah başarır. Kemerlerini benden daha çabuk bağladı. Ben de pilotu düşünüyordum. Arızalı uçağa yumuşak iniş yaptırmayı başarsa, yeni bir arıza ve yangın çıkmadan durdurabilse. Elebaşı bir hostes sesiyle perdeleri kapatmamızı bildirdi. Uçak alçaldıkça bizi kucaklayacak pist biraz daha uzaklaşıyor gibi geliyordu bana. Gözlerimi kapadım. Bu defa düşüş aralıkları daha uzun gelmeye başladı. Sanki sonsuz bir merdiven iniyor gibiydim. Basamak basamak düşerek. Uçak yere dokundu, hızla ilerledi, motorlar fren baskısına karşı zorlanıyordu. Her şey gıcırdıyor, sarsılıyor, sallanıyordu. Daha hız kesilmeden arka sıralar alkışlamaya başladılar. Ingeborg, Bay Walter ve ben de alkışa katıldık. Çok şükür yere inmiştik. Altımızda sağlam zemin vardı. Artık fiziğin korkunç kurallarına, tekneyin, havanın, yangının oynayabileceği oyunlara canımızı emanet etmek zorunda değildik. Uçak birkaç dönüş manevrasından sonra durdu. İkinci kaptan konuşuyordu. Gene yere inmiş bulunuyoruz. Size nerede olduğumuzu söyleyemem. Bundan sonrasının ne olacağını ben de bilmiyorum. Gene yere indik. Bu cümlenin anlamı şöyle gibiydi. Gene ölmedik, yaşıyoruz. Gene. Her şey hep gene oluyordu. Her seferinde biraz daha değişerek, her seferinde korku dozunu biraz daha arttırarak gene. Ve tekrar gene hep korkuyla karışarak tekrarlanıyordu. Gene yere inmek, gene ölmemek. Artık son günler içinde kaç kere ölümden kurtulduğumuzu saymaktan çoktan vazgeçmiştim. Bundan sonra neler olacağını ikinci kaptan da bilmiyordu. Fakat bunu neredeyse şen şatır bir eda ile söylemişti. Bu ses tonundan herhalde artık uçmaya bir son verileceği anlamını çıkarttım.